Hayırlı günler sevgili A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine biyolog Onur Yıldız, doktor Oktar Babuna, Akın Hocam ve ben Erdal Kankadoğlu. Yine önemli konuları ele alacağız. Güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Buyurun Onur Hocam.
İnşallah. Estağfurullah. Ben hemen hücreden yine başlayalım diyorum. Çünkü hücre Charles Darwin zamanında bilinmeyen ama günümüzde bilimin ortaya çıkarttığı, her gün daha çok ilerlemelerin tanık olduğu ve neredeyse her bulunan yeni bir şeye Nobel ödülü verilen bir konu. Hücrenin içi. Yani. Allah hücrenin içini ayrı zamana saklamış tabiri caizse. İnşallah. Çünkü hücrenin içi maşallah derya, yani çok büyük detaylar var. Çok büyük ayrıntılar var. Halen daha büyük soruların cevaplarını bilim adamlarının ağzından pek duyamıyoruz. Yani. Mesela geliyorlar anlatıyorlar. Mesela bu enzim şu işe yarar. Şu enzim bu işe yarar. Evet ama buradaki bu enzimin gösterdiği akıl, bu enzimin göstermiş olduğu profesyonellik, bu enzimin göstermiş olduğu bilinç ve tüm bu olayların hepsinin birbiriyle uyumlu olması ve hepsinin en başından beri uyumlu halde devam etmesinin sebebi ne? Nasıl bir enzim bu kadar profesyonelce, bu kadar akıllıca iş yapabiliyor? Bunu nereden biliyor? Bu bilgiyi nerede saklıyor sorusunun cevabını henüz daha birçok bilim adamının ağzından duymuyoruz. Onu inşallah hocamız ilk söyledi. Şimdi de biz mesela söylüyoruz. Allah'ın yaratması bu. Allah'ın tecellisi, Allah'ın bilgisi bu. Allah'ın bize kendisini göstermesi inşallah. Yani i̇nşallah. Orada Allah'ın biz tecellisini görüyoruz inşallah. Şimdi bir tane konu var bununla ilgili. Ben hemen ondan biraz bahsedeyim. Protein sentezi dediğimiz konunun ayrıntıları. Evet, başlayalım inşallah. Şimdi çeşitli enzimler var. Bunların her birisi mesela faktör deniliyor ama faktör protein. Şey gibi, yani mesela arabanın birçok parçası vardır. Her parçası nasıl metalden, yani büyük aksamın genelini düşünelim. Ama bunun içinde vida da var, piston başı da var, değil mi?
Evet.
O crank milleri, işte içindeki o hareket eden bütün aksamın hepsinde metalden, değil mi? Ama adları farklı, değil mi? Fonksiyonları da farklı. Şimdi hücrenin içi de böyle. Her bir gördüğümüz yapı aslında birer protein, arabadaki metal gibi. Ama işlevleri farklı. Şimdi görüyoruz. Buradan ne gösteriyoruz? Her zaman sık sık gösterdiğimiz konu. DNA'dan RNA kopyasının oluşturulması. Yani genin proteine çevrilmesindeki ilk aşama. Fakat bu hiç basit bir aşama değil. Oluşan ilk kopyanın başına gördüğünüz gibi methylated şapkası adı altında bir tane oraya bir şapka geliyor, yapışıyor. Bunun sebebi ne? Bunu biraz sonra göstereceğim. Kopyalama işlemi devam ediyor DNA'dan. Şunu göstereyim. Şurada burası ne? Bu DNA iplikçiği. Bu bizim genimiz. Bu genimiz. Buradaki faktörlerin hepsi geni kopyalama işlemini başlatan proteinlerin kompleksi. Burada birçok protein, enzim var. Önden giden de nedir bu? RNA polimeraz. Yani kopyalama işlemini yapan protein kompleksi. Şimdi kopyalama işlemini yapıyor. Buradaki nükleik asitlerin aynısını RNA'ya çeviriyor. Değil mi? Buna okuma diyorlar. Transkripsiyon. Şimdi okuduktan sonra ilk kopya bu. İlk bizim taslağımız. Taslak diyelim. Yani kopya değil de taslak diyelim. Şimdi bitti değil mi kopyalama işlemi? Bakın. Şimdi hemen işlem başlıyor. Yani hücrede bir şey oluyor. Bir hareketlilik var orada. Karanlık kromozomların yanında bunu çok gösterdik. Oradaki bir iplikçiyi açıyor ilk önce. Daha sonra onu kopyalıyor. Sonra yani ameliyathaneye giren mesela 10 tane kişi giriyor mesela. Hemşiresi, doktoru, elinde bir sürü herkesin bir eşyası var değil mi? Birisi kardiyo cihazını getiriyor, birisi steril serumunu getiriyor, birisi bir şey getiriyor. Herkes hummalı bir çalışmaya gidiyor değil mi?
Evet.
Mesela orada midede mesela ameliyat yapacaklar. Herkes oraya konsantre ama herkesin görevi farklı. Herkes aynı yere o zamanda, o doğru zamanda herkes gidiyor. Steril bir ortamda. Herkesin bir özelliği var değil mi ameliyat ortamlarında? Ortaya geliyorlar. Şimdi burada da bir ameliyat olacak biraz sonra. Burada da bir kesme işlemi olacak. Ama ya farklı fakat canlı olmayan proteinlerin o ortama, o anda tam işi bilen uzmanlık göstericisinde her birinin dalı farklı. Gelip orada işlemi yapıyorlar. Ya bir şey oluyor. Kopyaladıktan hemen sonra herkes hücum ediyor oraya. Yani bu çeken güç ne? Onu oraya yönlendiren akıl ne? Nereden geliyor? Kim bu? Onu şimdi konuşacağız. Bakın şimdi burada bunların hepsi bir şey. Ne derler? Hipotez. Burada mesela cleavage factors bu proteinin o bağlandığı yerdeki nükleik asit diziliminin olduğu hipoteze dayalı bir görüş. Şu ana kadar en doğru açıklama bu kabul ediliyor. Kopyalanan bu iplikçik mRNA taslağı özel proteinlerle, az önce anlattım ya, herkesin ihtisas alanı farklı. Şunların her birisi aynen bu işlemlerle sentezlenmiş birer protein. Görevi mesela ameliyathanedeki hemşire ve doktorlar gibi belli yerlerden bağlanıp mRNA'yı katlayıp şu poli-A polimeraz isimli enzimin bağlanıp burada bir kesim işlemini yapması. Ama doğru yerden kesmesi lazım. Çünkü üç üst ucu burası. Yani ribozomun protein sentezlemeye başlayacağı karşı taraf. O çok önemli yer. Kestiği yer, yani bir atom sol veya sağ olsa protein sentezlenemiyor.
Ama ona tutuyorlar onu orada, yani tabii. Hazırlıyorlar. Mesela bir şey keseceğiniz zaman düzgün kestirmek için yardımcı olursunuz böyle, değil mi? Hazırlarsınız şuradan şuraya kadar kes diye. O kişi de gelir değil mi? Onu oradan tam gösterilen yerden keser. Burada tam o gerçekleşiyor.
Tabii.
Yani. Karşılıklı bir işbirliği de var proteinlerin arasında. Hepsi akıllı. Yani hepsi akıllı hareket ediyor daha doğrusu. Proteinde akıl olmaz da. Ama muhteşem bir akıl var orada. Muazzam bir akıl var. Allah'ın aklı inşallah. Karşılıklı bir işbirliği yapıyorlar. Yani biri tutup hazırladı, bakın dikkat ederseniz. Bu çok önemli.
Tabii.
Keseceği yeri hazırladı. Gösteriyor yani buradan gel kes diye. O da ama nereden keseceğini biliyor. Yani gösterilen yerden, tam olması gereken yerden. Atomların arasından kesiyor çünkü. Çünkü DNA atom zinciri, yani çok sayıda atomdan oluşmuş. Binlerce atomdan oluşmuş. Şeylerden oluşuyor. Deoksiribonükleik asitlerden oluşuyor.
Evet, doğru.
Orada o atom zincirlerinin arasında hangi atomla hangi atom arasından kesim yapacağını biliyor.
Ve belki daha farklı, hani söylemiş olduğunuz gibi Onur Hocam, iki atom yandan kesse belki o yapısını bozacak.
Belki değil,
belki
kesin
de bozuyor. Belki de bozuyor.
Çok önemli o zaman. Evet. Yani bak, 3 tane nükleik asit bir tane amino asit şifreliyor.
Evet.
Şimdi 3 tane molekül bir tane amino asit şifreliyor. Bir molekül yana kaydırırsan o zaman o alfabenin dizilimi çerçeve kayması mutasyonu deniliyor buna. Çerçeve kayıyor, anlamı tamamen değişiyor.
Evet.
Yani herkesin mesela ismi farklı, herkesin durumu farklı mesela. O da onun gibi. Tamamen farklı bir şey oluyor. İnsülin sentez edileceksen edilemiyor mesela. Bozuk bir şey oluyor. Protein özelliği gösteremiyor. Çok ciddi hastalıklar oluyor. Kesin bir ciddi bir hastalıkla sonuçlanıyor.
Bu saniyede 2000 defa yapılıyor. Hiç hata olmuyor. 3,5 milyar yıldır yapılıyor. Bütün canlılarda yapılıyor. Canlılarda mesela sadece insanda 100 trilyon hücre var. Diğer canlılarda da öyle trilyonlarca hücreden oluşanlar var. Milyarlarca hücreden oluşanlar var. Tek hücreliler var. Her zaman doğrusu yapılıyor ama. Burada o zaman neyi düşünür bir insan? Makul bir insan. Temiz akıl sahipleri diyor Allah tabii inşallah. Sonsuz güç sahibi bir yaratıcının yaratmasını inşallah. Yarattığını inşallah. Ve kontrol ettiğini her an. Her an yaratmayı da devam ettiğini inşallah.
İnşallah. Zaten yani en ufak bir hatada bir sorun çıkıyorsa yani yavaş yavaş gelişme olayı iptal olmuş oluyor anında zaten. Yani mantık olarak mesela DNA içerisinde 3 milyar 200 milyon tane harf var yaklaşık olarak. Ve bunlardan sadece bir tanesini çıkartıyorsunuz mesela. Canlıda ölümcül sorunlar çıkabiliyor. Yani siz öyle yerlerdeki harfleri değiştiriyorsunuz ki bir bakıyorsunuz canlı ölümcül bir sürece giriyor. Mesela bir yerdeki harfi çıkartıyorsunuz 5 dakika sonra hayatını kaybediyor. Bir yerdeki harfi çıkartıyorsunuz 1 haftalık ömrü kalıyor. Yani öyle yerler var ki şimdi dolayısıyla böyle bir şeyin yavaş gelişmelerle, birikmelerle oluşması mümkün değil. Yani bunu zaten en basitinden şeyden anlayabiliriz. Mesela anne karnındaki bir çocuk. Düşünelim mesela yarım akciğer vardı diyorlar önceden. Sonra işte daha da gelişti, akciğer daha da tamamlandı. İşte yarım kalp vardı, işte yarım kalp vardı, yarım kalp oldu. Sonra daha da kalbin fonksiyonları arttı. En son bu hale geldi milyonlarca senede gibi. Yani çok basit bir mantıkla, çok kolay anlaşılır bir mantıkla. Bir anne karnındaki bebeği 5 aylıkken anne karnından alın. Hayatını devam ettirebilir mi?
Mümkün sizin değil, eksik bir şekilde sürece doğar. Ve iyileştirilme sürecine de giremezsiniz. Çünkü bebeğin annenin bazı vitaminlerinden yararlanması gerekiyor ve onun içerisinde ancak büyüyebiliyor. Dolayısıyla da senin de bahsetmiş olduğun gibi o yavaş yavaş bir süreç, öyle bir şey yok.
Yarım karaciğerle yaşamıyor. Tabii. Yarım kalple yaşamıyor. yarım böbrekle yaşamıyor, yarım mideyle yaşamıyor. Yani yarımı bırakın, %99'uyla bile yaşayamıyor. Yani siz %1'lik tek bir yerindeki sistemi bir alın. Mesela midede yemek yediğiniz zaman işte ilk başta sağlam, yani çok kuvvetli bir asit salgılanacağı için mide ilk başta kendi içini mukus denen bir tabakayla bir ilk başta yalıtıyor. Yani burada biraz sonra büyük bir işlem gerçekleşecek. Yani bir parçalama işlemi gerçekleşecek. Dolayısıyla bunun tam midenin etkilenmemesi için bir mukusla ilk başta sarıyor. Ondan sonra jileti dahi eritecek güçte bir asit salgılanıyor. Bakın normalde sadece şu sistemi çıkartın sindirim sisteminden. Çünkü sindirim öyle komplike bir sistem ki ağızda başlıyor. Siz mesela yemeğe attığınız zaman ağzınıza tüklükle zaten parçalanmaya başlıyor. Ondan sonra o boğazdan gidiyor. Mesela Oktar Hocam anlatmıştı onu geçenlerde yine. Bu yemek borusundaki kaslar böyle iterek aşağıya yemeği taşıyorlar. Adeta böyle hani elden ele bir şey verilip götürülür ya. Aynen onun
asansör
gibi.
Asansör gibi ya. Normal evet, asansörle birlikte iniyor aşağıya. Yani onun şeyi yok hiç. Normal.
İttiriliyor. En sonunda midenin kapağına geliyor. Oradan kapak açılıyor. Midenin içerisine giriyor. Kapak tekrar kapanıyor. Ya o kadar acayip bir sistem var ki, muhteşem, mucize bir sistem. Midenin içerisine girdikten sonra dediğimiz gibi evet diyorlar, işte çalışmamız başlayacak. Şu anda mukusla sarıyoruz mideyi diyorlar. Mukus sarılmaya başlıyor. Onların arasından asit salgılanmaya başlıyor. Bu mideye zarar vermiyor. Asit parçalıyor. Paramparça artık böyle bir bulamaç haline getiriyorlar yemeği. İşte oradan bağırsaklara gidiyor. Oradan emilimler gerçekleşmeye başlıyor. Midede de emilim oluyor aynı zamanda. Bağırsaklardan emilim gerçekleşiyor. Ve atomik hassasiyette sizin o normal işte bir parça ekmek dediğiniz şey atomlarına ayrılıp teker teker bizim gözle göremediğimiz hücrelere, nasıl böyle hani bebeğe ağzına kaşıkla yedirirsiniz. Aynen onun gibi hücreler teker teker gidip hücreleri besliyorlar. Yani sizin o parça dediğiniz, mesela bir et yiyorsunuz. O artık böyle öyle safhalardan geçiyor ki en sonunda atomlarına ayrılıyor neredeyse. Yani atomik düzeyde parçalarına ayrılıyor ve bu bağırsaklardan emilerek insan vücudundaki bütün hücrelere besin olarak dağıtılıyor. Bakın muazzam bir sistemden bahsediyoruz burada. Yani böyle siz bunu yaptırmaya kalksanız sırf bunun zaten yapılması mümkün değil de hani hayali olarak yapılması bile, projesinin çizilmesi, işte böyle bir şey düşünülmesi, nasıl yaparız, nasıl ederiz diye seneler alır ve yüzlerce kişi çalışır belki. Ve bu sistemdeki dediğimiz gibi tek bir aksaklık o canlının yaşayamamasına neden oluyor.
Evet.
Hemen hayatını kaybetmesine neden oluyor. Sadece sindirimden bahsettik. Nefes alma sistemi var.
Evet.
Dışarıdaki oksijeni alıyor, akciğere geliyor, oradan hemoglobin alıyor, demir kullanarak oksijeni tutuyor. Ondan sonra alıp teker teker yine hücreleri, oksijeni götürüyor ve her 41 saniyede bir hücreyi ziyaret ediyorlar. Bakın 100 trilyon hücre var. Her 41 saniyede bir o hücrelerin ziyaret edilmesi gerekiyor. Yoksa yine yaşayamıyorsunuz. Bu kadar hassas bir dengede yavaş yavaş gelişmeler sonucunda oluşma, evrimle oluşma, kademe kademe. Yani o kadar komik kalıyor ki kademe kademe. İzin yok kademeye, izin vermiyor vücut. Bir kademe altım diyor, ölüm diyor. Hangi kademeden bahsedeceğiz? Onlar diyor ki 1000 kademe arkası vardı diyor. Bir kademe arkasına gelemiyoruz daha. 1000 kademe arkasına nasıl gidelim? Tamam. Yani baktığımız zaman mümkün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Allah'ın ayette bildirdiği gibi kusursuzca var edendir buyuruyor şeytan Allah'a sınırıp. Allah kusursuzca var ediyor bütün canlıları. Başka bir açıklaması olamaz.
Evet, yani çok güzel anlattın maşallah. Ara geçiş fosilliğinin olmadığından keza buna artı olarak ara geçiş formu fikren de zaten ortaya atılamıyor. Ya insanın mesela bir önceki atası olarak gösterilen maymunsu yaratıkları mesela gösteriyorlar.
Evet.
O bir hayal ama mesela onun öncesini vücuttan sürekli bir şeyler eksilterek açıklayabilmeleri lazımdı. Eğer böyle bir geçiş olsaydı. Mesela onun şu proteinleri ve şu organı yok. Bu onun atası. Bu sonradan oluştu. Diye diye böyle eksilterek ta tek bir hücreye kadar indirgeyebilmeleri lazım. Bütün canlılar ama. Bütün canlıları tek bir hücreye kadar indirgeyebilmeleri lazım. Zamanı yere almaları lazım evrimcilerin. Bu açıklamayı net, değil mi? Bütün canlılar için çok net bir şekilde yapabilmeleri lazım. Ama daha bir tane bile canının, hatta bir tane hücrenin bile indirgenemediğini biz görüyoruz. Hiçbir parçasını alamıyorsunuz ki. Yani bu atasında yoktu, sonradan oluştu diyemiyorsunuz. Kuş eksik kanatla uçamıyor. Balık eksik yüzgeçle veya solungaçla yaşayamıyor. Değil mi?
Evet.
Veya kara hayvanları eksik kas yapısıyla veya eksik akciğer yapısıyla yaşayamıyorlar. Bunlar makro anlamda, büyük anlamda. Daha bir de şimdi hücrenin içine giriyoruz biz. Proteinlere bakıyoruz, enzimlere bakıyoruz, hormonlara bakıyoruz. Bunların bırakın geri alınmasını, üzerinde bir tane atom değiştirdiğiniz zaman hassasiyet bozuluyor, hemen hastalık oluyor. Belki de ölüm hadisesi vuku buluyor. Sen daha bir tane molekülü çıkartamıyorsun canlıdan. Nerenin daha indirip atasına kadar mesela azaltarak gideceksin. Hiçbir şey çıkartamıyorsun ki canlıdan. Ve ekleyemiyorsun da.
Aynen.
Değil mi? Ekleyemiyorsun. Evet, Allah maşallah her şeyi en mükemmel formuyla tam bir uyum halinde dışarıdan müdahale olursa bozulacak şekilde yaratmış vaziyette. Ondan dolayı indirgenip evrimsel bir harita hiçbir zaman çıkartılamıyor. Yok çünkü böyle bir şey. Allah böyle yaratmamış çünkü net bir şekilde. Şu videoda kısa bir şey kaldı. Onu anlatayım. Şimdi en son kesme işlemini yapmıştı. Bu arkadaşları yardım etmişti. Tuttular. Bununla kalmıyor. Akıl devam ediyor. Buna adenilasyon deniliyor. mRNA'nın yani ilk taslağın ucuna bu enzim sürekli bir adenin nükleotidini ekleyerek bir kuyruk yapıyor. Bununla üzerine bu proteinden oluşan kılıflar geçiriliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu methylated cap denen cap alacak bu taslağı. İlk önce spliceosomda kesilecek, bir daha katlanıp kesilecek. Daha sonra da nükleosun dışına çıkarılırken herhangi bir başka molekül zarar vermemesi, onu çözmemesi, degrade etmemesi için alınmış bir tedbir bu. Bu adenilasyon işlemi ve başına şu methylated cap'in konulması. Yani bunun başı boş değil, protein sentezine gidecek olan özel bir taslak bilgisi içerdiğini tüm hücre organellerine göstermek için net bir durum. Şimdi evrimcilere soruyoruz. Burada mesela şuradaki nükleotitlerin kaçını acaba kesebiliriz? Eğer indirgemek istiyorlarsa. Şu methylated cap'in yarısı olmasa olur mu? Veya şuradan itibaren mesela bir şey olmaz, 4 tane adenin keselim ne olur diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yok çünkü her konuyu Allah kilitlemiş. Kilitlenmiş vaziyette. Her şey indirgenemez kompleksliğin içerisinde. Hem de çok büyük bir uyum ve şefkatle. Bütün moleküller birbiriyle uyum ve şefkatle çalışıyorlar. Bir tanesini aldığımız zaman düzen bozuluyor. Almadığımız zaman da çok güzel bir uyumla hayat boyu yaşıyor. İnşallah canının sağlıklı bir şekilde bütün ömrünü geçirmesine vesile oluyor.
İnşallah ve aralarında müthiş bir koordine var. Yine burada da anlatmış olduğun gibi Onur Hocam. Akın Hocam da biraz önce önemli konulara değindiğini anlattı. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Hiçbir şekilde herhangi bir en ufak bir atomun yerlerinde bile oynama yapamıyorken bizim vücudumuz veya proteinlerin içerisinde bulunanlar bunları bizim kontrolümüzün dışında mükemmel bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Ve biz bunların hiçbir şekilde farkında değiliz. Bizim kontrolümüz zaten içerisinde olmuş olsaydı biz bunlara gerekli hüküm veremezdik. Ve bu da ki mutlaka ki Allah'tan gelen bir durum.
Evet. İnşallah. Değil mi? Bak bu bir tanesi. mRNA processing deniliyor buna. mRNA'nın işlenmesi. Daha taslak. Kitaptan yani DNA kitapçığından. DNA kitapçığı 97 metre uzunluğunda dev bir bilgi bankası.
Evet.
Onun sadece bir cildinin, bir fasikülünün, bir sayfasının, bir paragrafının kopyasının çıkartılmasının detayını anlatıyoruz. Maşallah. Hı. Bu işlemlerin hiçbirisinde zerre miktarınca oynama olduğunda, hassasiyet bozulduğunda
tamamen yapısı bozuluyor.
Yapısı bozuluyor. Canlının çok ciddi hastalığına veya ölümüne kadar götürülebiliyor.
Evet.
Dolayısıyla ara geçiş formu hayalde dahi, çizimde dahi evrimciler tarafından oluşturulamayan bir konudur. Yani insanın mesela hatası maymunsu yaratık diyor. Onunki kim? Yok ortada. Onunki kim? Ta tek hücreye kadar milyonlarca, belki milyarlarca ara geçiş formunu hayali de olsa söyleyebilmeleri gerekirdi. Bunu bile söyleyemiyorlar. Çünkü yok. Ondan evet. Dolayı inşallah.
Ne diyorlar peki? Bakalım şimdi proteinin oluşumunu gördük. Sadece bir kısmını gördük. O hassas kesimler, proteinlerin bir araya gelmesi.
Evet.
Bir tanesinin bile bilimsel olarak oluşmasının imkansızlığı biliniyor. Bakalım evrimciler ne diyor proteinlerin oluşmasıyla ilgili olarak?
Proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım. Zaten biliyorsunuz bir tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir
canlı üretiminde hata yapılır. Mesela üç ayaklı inek olur.
Milyonlarca yılda diyor protein oluşuyor diyor. Bu mekanizmalar olmadan protein oluşuyor mu? Oluşmuyor. Protein ne kadar zamanda oluşuyor? Saniyeler, dakika içerisinde evet. oluşuyor. Milyonlarca yılda protein oluşabiliyor mu doğada? Oluşamıyor. Çünkü proteinlerin oluşması için mutlaka bu sistemler gerekiyor. O da canlı hücresinde olabiliyor. Yani mutlaka DNA gerekiyor. Mutlaka DNA'dan kopya çıkartacak RNA polimeraz gerekiyor. Mutlaka spliceozom gerekiyor. Mutlaka RNA kopyası gerekiyor. Mutlaka RNA kopyasını da protein üretileceği bir tane ribozom gerekiyor. Çok sayıda enzimden ve RNA'dan oluşan. Peptit bağlarının oluşması için mutlaka peptidil transferaz denen enzim gerekiyor. Mutlaka enerji gerekiyor. Enerji üretmek için mitokondriye gerekiyor. Mutlaka bu protein, oluşan protein zincirini, amino asit zincirini üçe katlayacak enzimler gerekiyor. Şaperon proteinleri ama çok sayıda bunlar böyle binin üzerinde protein görev alıyor burada. Çünkü metil denen ekler ekleniyor, fosforilasyon yapılıyor böyle ve üçe katlanıyor. Mutlaka bu proteinin doğru adrese gönderilmesi gerekiyor. Bunun için proteini orada son hali verecek olan Golgi cisimciği gerekiyor. Orada özel bir posta kodunun eklenmesi gerekiyor ve özel adrese taşınması gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Ne gerekiyor? Yani canlı hücresi gerekiyor. Eksiksiz ama canlı hücresi gerekiyor. Celal Şengör'ün bundan haberi var mı? Yok. Yok.
Hayır, canlı hücresi...
Nereden Celal Şengör'ün bilgileri? 18. yüzyıldan 19, hayır, bilemediniz hayır. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Değil mi? 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bilgilerle derme çatma, genetik olmayan bir dönem, mikrobiyoloji olmayan bir dönem, hücre içi dolu su dalıncık zannedildiği bir dönemden kalma bilgilerle proteinlerin milyonlarca yılda oluşacağını zannediyor hala. Biraz okusa, değil mi? Hocamızın kitaplarını okursa eğer yani efendim.
Lamarck dönemindeki bilgiler. Lamarck mantığıyla anlatıyor şu anda zaten. Yani Darwin mantığıyla bile anlatmıyor zaten. Tamamen Darwin'in dahi zamanında bilimsel geçersizliği ispatlanmış bir şekilde Lamarck mantığıyla anlatıyor evrimi. Mesela Lamarck şöyle diyordu. İşte herkesin bildiği bir şey. Ceylanlar zaman içerisinde dallara işte kafalarını uzatarak belli bir süreden sonra zürafaya dönüşmüş diyorlardı. Yani zaman içerisinde böyle bir değişiklik olmuş diye düşünüyordu. Darwin zamanında dahi bunun olamayacağı bulundu. Bakın şu an demiyorum. Darwin zamanında böyle bir şeyin olamayacağı zaten bulunmuştu. Fakat Celal Şengör Darwin zamanında bırakın Lamarck zamanıyla anlatıyor evrimi. Yani Lamarck'ın ilk o evrimin daha işte Darwin zamanındaki gibi değil de ilk böyle kırıntılarının başlamaya işte başladığı dönemdeki gibi anlatıyor.
Lamarck, yani felaket kızı. Lamarck kimi zamanında anlatıyor? Sümerler ve Firavun döneminde anlatıyor. Dolayısıyla Celal Şengör hangi bilgilerle konuşuyor? Sümerlerden kalma bilgilerle. Kardeşim bu kadar bilgisiz olmaları hayret verici ya. Ben hakikaten bakın samimi olarak söylüyorum. Hani Celal Şengör belki biraz bir şeyler biliyordur diye zannediyordum bu programı yapmadan önce. Bir tane program yaptı. Bir tane o kadar. Yani benim sayabildiğim en az 50 tane hata yaptı orada. Yanlış. 50 tane yanlış söyledi. Yanlışlarını yayınlamakla bitiremiyoruz yani. Daha o kadar çok var ki artık hepsini de yayınlamıyorum yani. Yani çünkü kale alınacak bir yönü de yok yani. Çünkü bilmiyor, hakikaten bilmiyor.
Evrimsel de zaten
moleküler biyoloji şey, bilmiyor, etmiyor. Genetik bilmiyor, paleontoloji bilmiyor. Dinozorlar ara geçiş formu zannediyor ya. Ya dinozor neyin ara geçişi? Şimdi düz mantıkla bakalım. Yani hiç böyle evrimci dinozor dev bir kara canlısı. Eşi benzeri yok öyle büyük kara canlısı.
Apayrı bir tür.
Yani 10 tonluk, 15 tonluk değil mi dinozorlar? 30, dev evet, böyle. Tamam. Yani 20 metre adam evet. demiyor. Dinozor yani böyle maşallah. Çok da sevimli. Böyle bir kara canlısı yok. Yani bir şeyin arasına sokamazsın zaten. Ara geçişi bırak. Zaten ara geçiş yok da. Herhangi bir canlının arasına girmez.
Timsah yani, da serçenin arasına koyuyor.
Tabii denizde de mesela balinalar var. 30 metre yani 120 tona kadar çıkan balinalar var. Tamam mı? Yani bir şey evrimciler bile iddia etmiyor bunu. Yani evrimi dahi bilmiyor. Hani bırakın moleküler biyoloji, genetik falan. Zaten evrimcilerin çoğu bilmez zaten böyle. Çok süper bilgisizdirler. Derme çatma, evet. kulaktan dolma bilgileri vardır böyle. Onunla bu böyle olmuştur. Olması gerekir. Onu söyler. Ona da karşı koyacak kimse olmadığı için karşısında bilgili biri vay be derler. Böyle ne adam işte. Ya Latince de konuşuyor biraz da İngilizce de biliyor falan böyle. Herhalde bir şeyler biliyordur falan zannederler. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ama hiçbir şey ya. Ya bir tane insan bir programda bir tane doğru bir şey söylemez mi? Bütün programı seyrettim doğru bir şey göremedim yani. Big Bang'i kabul etmiyor. Adama gülerler yani. Big Bang bugün bütün dünya kabul ediyor. Kabul etmeyen yok dünyada. Antony Flew'undan artık kimle, Fred Hoyle'u kadar yani. Fred Hoyle bir, hayatının önemli bir bölümü direndi Big Bang'i kabul etmemek için. Tamam dedi. Big Bang var dedi en sonunda.
Bir kenara bırakmamız evet. gerekiyor dedi eski teoriyi.
Celal Şengör hala 1900 değil. 3 mesele öncesindeki bilgilerle, düşünmelerden kalma bilgilerle. Ama ilginç olan, yani niye çıkartıp konuşturuyorlar? Yani illa bir şeyler bilenler vardır yani böyle. Fakat biz de arıyoruz, bulamıyoruz. Mesela şimdi evrimci arıyoruz,
bilenler
yok.
Bilenler çıkmıyor işte, bilmeyenler evet. çıkıyor. Bilmedikleri için çıkıyorlar. Bilseler onlar da çıkamazlar.
Evet.
Yani bilen adam nasıl çıksın televizyona?
Ya bakın bilen adam derken neyin ne olduğunu bilen. Mesela Richard Dawkins bunların hepsinin ağababası. Fellik kaçıyor. Çünkü Richard Dawkins çıktığı zaman ne olacağını biliyor hocamızın karşısından, yani hocamızdan kaçıyor. Fellik kaçıyor. Çünkü biliyor ne olacağını. Uyanık adam. Yani tamam evrimci falan ama abuk sabuk şeyler anlatıyor ama uyanık yani. Biraz biliyor tabii ne olacağını. Kaçıyor. İşte böyle çıkartıyorlar. Gerçi Celal Şengör o günden beri çıkmadı bir daha.
Çıkamaz.
Yani nereye çıkacak? Benim programa bağlandı. Yani hocamızla birlikte çıktığımız programa. Daha hocamız gelmemişti, biz vardık. Bağlandı ama özel olarak Yiğit Bulut'tan tembih etmiş, yani söz almış. Kesinlikle hiçbir şey söyletmeyeceksin onlara diye benim konuşmamla ilgili. Şimdi laf mı bu? Yani sen bağlanıyorsan karşılık değil mi? Sen o bir şey söyler, biz bir şey delil getiririz. Tabii ki o delil getiremez de yani. Delil, öyle olur değil mi konuşma? Ben ağzımı açamadım ya. Aman Yiğit Bulut, aman Oktar Bey, bir şey söylemeyin diyordu ya. Allah Allah.
Hatırladım evet.
Ya söyledi de şu, madem evrim yok o zaman niye Nature dergisinde evrim savunuluyor falan gibi böyle bir mantık getirdi. Yani laf mı bu? Yani dam üstünde saksan vur beline kazmayı. Bahçelerde maydanoz gel bize bazı. Böyle delil mi olur? Bir de hiçbir şey söyletmedi Yiğit Bulut ama söz vermiş yani onun bir şeyi yok da. Neyse yani neticede evrimcilerin durumu bu. Yani hakikaten bak milyonlarca senede hiç genetik bilmiyor o zaman yani bu şeylerin... Olur mu ya? Yani orada mesela mükemmel bir sadece şuraya konsantre olalım. Senin gösterdiğin filme. Proteinler özel olarak bakın mükemmel proteinler geliyor. RNA'yı önce bir hazırladılar. Sonra RNA'nın üzerinde özel bir işaret var. Oraya bağlanıp RNA molekülünü hazırlıyor böyle kesime hazırlıyor. Başka bir protein geliyor. Ama bunlar böyle saniyenin çok küçük fraksiyonlarında yapılıyor. Tık diye iki atom arasından kesiyor. Tam olması gereken yerden. Öbürü de hazırlamış onu. Ona tutuyor böyle götürüyor. Kes buradan diyor kesiyor. Hemen o protein üretimi için ribozoma gönderiliyor ondan sonra. Bu olmadan yani doğada amino asitleri bıraktığın zaman sen amino asitler hemen tahrip oluyor. Amino asit oluyor mu? Olmuyor. Amino asit de sadece canlı hücresinde üretilebiliyor. Çünkü 40'ın üzerinde enzim gerekiyor amino asitlerin üretimi için. Bu bir tane söyledikleri bir deney vardır. Miller deneyi. Miller deneyinde Urey Miller, 1950'li yılların sonlarında bir deney yaptılar. Chicago Üniversitesi'nde. Özel bir düzenek hazırladılar ki sırf amino asit üretmeye yönelik olarak. Çünkü kullandıkları mesela soğuk tuzak diye bir düzenek var, doğada yok. Özel ısı verdiler, kapalı bir sistemdi böyle. Ve kullandıkları gazlar sırf amino asit üretmeye yönelik olaraktı. Çünkü atmosferde olmayan gazları kullandılar. O iddia ettikleri dönemde en başında olmayan gazları. Sonra söylüyor zaten Miller. Bu gazlar gerçekçi değildi kardeşim diyor 1980 evet. yılında. Kıs gülüyor ondan sonra. Nasıl inandınız gibi böyle. Değil mi? Orada mesela kullandığı gazları kullandığın zaman sen tamam amino asit oldu orada. Fakat onları hemen izole etti. Parçalanmasın diye. Çünkü doğada amino asit yaşamaz. Üremez, zaten yaşamaz. Mesela orada amonyak kullanıyor, değil mi? Amonyak yok ki şeyde atmosferde. Hiçbir dönemde yok yani böyle. Çok net olarak biliniyor. Oksijen kullanması gerekiyor. Oksijen olduğunu bugün net olarak biliyoruz. Kullanmıyor. Metan. Çünkü anında parçalıyor. Olmasa yine olmuyor. Bak o da olmuyor. Yani öyle açmaza girmiş ki. Allah yani maşallah böyle Allah'ın dilemesiyle. O zaman da ozon olmuyor. Gelen ultraviyole 10 binlerce kat fazla olacağı için yine olmuyor. Organik asitler oluşuyor. Parçalayacak hemen ayırıyor onlardan. Tedbir alıyor. Ayrıca sahil amino asitler oluşuyor. Yani sahil amino asitler proteinlere girdi mi onu da iptal ediyor. Yani neticede o deney tesadüfen amino asit olamayacağını ispatlayan bir deney. Ama bunu hala bilmeyen bakıyorsun evrimciler çıkıyor. Miller deneyi diyor böyle. Ulan Miller'ın kendisi söylüyor zaten bu deney gerçekçi değildi diyor. Daha ne desin adam. Miller'a mı inanacağız? Bunlara mı inanacağız? Tabii ki Miller'a inanıyoruz. Adam geçersiz diyor deneyde. Abi desin.
Zaten evrimcilerde öyle bir konu var yani. Evrimci mesela bir şey söylüyor. Birisi sahtekarlık yapıyor. Sonradan kabul ediyor sahtekarlık yaptığını. Diğer evrimciler kabul etmiyor ama. Mesela heykel sahte çizim yapıyor. Ondan sonra belli bir süreden sonra kabul ediyor. Ben diyor tamam diyor. Yaptığım bu sahtekarlıktan dolayı kendimi kınanmış hissediyorum diyor ama yani
hissetmem gerekir diyor. Gerekir diyor. Ama diyor devam ediyor.
Ama benim gibi diyor. Zaten herkes yapıyor sahtekarlık diyor yani. Bütün bilim adamlarının kitaplarında evrimci bir kişilerin zaten sahtekarlık var diyor. Onlara niye bir şey demiyorsunuz diyor.
Yani şunun gibi mesela bir tane yan kesici yakalıyorsun. Niye yan kesicilik yaptın diyorsun. Ne var bunda diyor. Herkes yan kesici burada diyor olduğu yerde.
Savunma öyle.
Savunma böyle dolandırıcı. Adam dolandırmış. Herkes dolandırıcı diyor. Ha, tamam diyeceğiz o zaman. Yani işte bilimin durumu bu. Pardon Darwinizmin durumu bu. Bilimin durumu bu değil tabii de. Bakın Harold Urey deneyde yer alan ikinci kişi diyor ki yaşamın kökeni konusunu araştıran bizler bu deneyi yaptıktan çok sonra söylüyor bunu. Bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz diyor. Ancak hepimiz bir inanç ifadesi olarak yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleştiğine inanıyoruz. Bir inanç ifadesi olarak diyor. Bilimle alakası yok bunun. Fakat kompleksi o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor. Ya bir şey inanıyoruz ama diyor öyle bir şey diyor. Yani hayal etmesi bile imkansız diyor. İmkansız diyor böyle bir şey diyor. Kim söylüyor bunu? O deneyi yapanlardan biri söylüyor işte ikinci kişi. Diğeri de söylüyor. Miller de bu deney gerçekçi değil diyor. Gazlar da gerçekçi evet, değildi. Yani, deney de gerçekçi.
Amino asitin sözde oluştuğunu söylüyor da onlar. Hadi oluşsa bile amino asitler. Onları kim? Sadece sol ellerine, kim belli bir düzen içerisinde sıralayıp bir araya getirecek ve birleştirecek. Bir kere birleştirmesi için kaç tane enzim gerekiyor? Sadece peptidit transferans konuyu bitirir. Bir. İki, bunları birleştirecek kim birleştirir? Ribozomla olur. Ribozom zaten proteinlerden oluyor. Ribozomda zaten RNA var. Bu amino asitleri birleştirmek için ribozom gerekiyor. Yani fabrikasının adını ribozom. Fabrika zaten proteinlerden oluşuyor. O zaman onların oluşması için zaten fabrika olması lazım. Fabrika için de onlar olması lazım. Onlar için fabrika, fabrika için onlar. O zaman hangisi önce olmuş? Bu tabii ki...
Aynen o hesap.
Bu konuyu evet kitler. Bu konuyu bitirir. Protein olmadan protein olamaması bütün evrim teorisini tamamen bitiren bir konudur. Çok da net ve anlaşılır bir konudur yani.
Ve çok da açık itiraf ediyor zaten. Böyle bir şey olmadığı halde diyor. Biz buna inanmak zorunda hissediyoruz kendimizi diyor.
Evet.
Ve böyle söylediği halde diğer savunucuları hala evrim savunmaya devam ediyorlar.
Tabii. Mesela Darwin diyor ki bu diyor hipotez paçavrası diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Yani evrim yoktur diyor. Adam çıkıyor evrimi savunuyor. Şimdi kime inanacağız? Darwin'e mi inanacağız? Ona mı inanacağız? Tabii ki Darwin'e inanıyoruz. Evrim yok. Darwin söylemiş bunu. Zaten bakın bu deneyde gazları söylerken şunu da ekleyelim. Azotla amonyak kullanıyor. Pardon metanla amonyak kullanıyor.
Evet.
Halbuki azotla karbondioksit kullanması gerekiyor
evet,
adamın. Azotla karbondioksit kullandığında amino asit de olmuyor zaten.
Olmaz evet.
Olamıyor. Yani evet. Zaten amino asit olması için amonyakla metanı kullanıyor. Olabilmesi için bakın özel düzenek hazırlıyor. Yani adam bu Urey Miller ikisi adamlar şunu ispatlıyorlar. Yaratılış olduğunu yani amino asitlerin sadece yaratılışla var olabileceğini, doğada tesadüfen olamayacağını ispatlıyorlar.
Farkında tabii, olmadan bunu ispatlamış oluyorlar dediğin gibi.
Tabii. Laboratuvarda yapılan her deney mesela diyorlar ya laboratuvarda filanca deney yapıldı şu gösterildi. Bakın laboratuvarda bir deney yapıldığı zaman bir bilinç vardır orada ve gelişmiş teknoloji kullanırsınız siz değil mi? Laboratuvar ortamında yani laboratuvarda yapılan bir şey onun tesadüfen olamayacağını ispatlar zaten. Her şey böyledir. Bunu hiç unutmayın. Kural olarak yani laboratuvarda yapılan bir deneyle mutlaka tesadüfen olamayacağını, bilinçli bir müdahalenin olması gerektiğini genel kural olarak ispatlarsınız siz. Bu kadar. Kaldı ki zaten yani laboratuvarda bile üretilemiyor proteinler. Yine proteinler gerekiyor. Yani Allah tabii, o şekilde yaratmış proteinleri. Proteinler olmadan proteinler olmuyor. Proteinler olması için DNA gerekiyor. DNA'nın olması için de proteinler gerekiyor. Bunların olması için de mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Yani herhangi bir ortama siz hücreyi oluşturan bütün molekülleri koyun. DNA hazır olsun. O binin üzerindeki protein hazır olarak koyun. Toprağın üzerine bırakın veya suyun içine bırakın. Suyun içinde parçalanıyor bir kere. Çünkü peptit bağları anında bozulur suyun içinde. Su veren bir reaksiyondur. Peptit oluşması, peptit bağının oluşması kondensasyon reaksiyonudur. Su verir. Suyun içinde zaten oluşmaz. La Chatelier prensibidir değil mi? Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı suyun içinde. Suyun içine bıraktığınız zaman da su alacağı için ayrıca parçalanır. Toprağa bıraktığınız zaman hemen oksijen, topraktaki iyonlar, ultraviyole anında tahrip ediyor zaten. Öyle bir konu yok. Değil mi? Yumurtayı bırak, pişer toprakta yani böyle hemen şey olur, tahrip olur zaten. Yani proteinleri. Yani hiçbir şekilde olmuyor bu doğada.
Bu videoyu gösteriyor mu? Doktor hocam, bu kadar konuştuk. Ender Elvacıoğlu'nun bilim bir gün bunu
gösterelim. Evet.
Yapacağına inanıyorum.
Hayır dedi. Çok. Evet.
Yani orada zaten konu net anlaşılıyor. Yani zaten evrimcilerin klasik taktiği, bir şey soruyorsunuz konuyla alakası olmayan, dediğin gibi mesela ilk hücreyi soruyorsunuz, yaratılışı ispat eden deneyi soruluyor mesela. Miller diyor. İçeriğine bakıyoruz mesela, doktor hocam anlattı şimdi. Evrimin olmadığını, yaratılışın olduğunu ispatlıyor o deney. Evrimi ispatlamıyor ki. İlk hücrenin oluşamayacağını ispatlıyor. Bir de evrimcilerde şöyle bir şey var. Ona yanılmasın kardeşlerimize, onu uyaralım. Mesela diyor ki laboratuvarda hücre üretiliyor diyor. Nasıl üretiliyor diyoruz, detayını soruyoruz. O sormayacağımızı zannediyor. Detayını soruyoruz. Diyor işte ürettik diyor. Nasıl ürettiniz? Bir tane hücre vardı. Ona elektrik verdik. Kendi kendine üreyince işte ikinci hücreyi laboratuvarda üretmiş olduk diyor mesela. Hatta protein ürettik diyor laboratuvarda. Nasıl ürettin diyoruz, nasıl oluyor o iş? Hücre var, laboratuvara aldık diyor. Laboratuvar içerisinde hücreye protein ürettirdik diyor, bakteriye ürettirdik diyor. İşte laboratuvar ortamı, etrafa baktık, laboratuvar içerisindeyiz. Dolayısıyla laboratuvar içerisinde yapmış olduk diyor. Yani böyle kelime oyunları da yapmaya başladılar artık. Yani o kadar deccaliyetin evet. Sistemi o kadar keskinleşmeye başladı ki yani böyle. Yani sıfır delil oldukları için ve imana karşı hiçbir delil getiremedikleri için artık böyle sahtekarlık boyutu ve kelime oyunlarıyla da artık insanları yanıltmaya yani evet. Belki de daha da ileri de gidecekler yani şu an bilmiyoruz. Yani
zaten laboratuvar ortamında üretilmiş olması hakikaten tesadüfen olamayacağını ispatlayan evet. Bir delil. Mesela hakikaten ileride şimdi Mehdiyet dönemindeyiz. Bilim ve teknoloji tarihte hiç olmadığı gibi ilerleyecek. Proteinler de üretilecek Allah'ın izniyle. Hormonlar da laboratuvar ortamında. DNA mesela yapılır. Nükleotitleri sıraya dizersiniz. Ama bunların hepsi tesadüfen olamadığını ispatlayan çok önemli delil. Yani yine Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Çünkü mutlaka bilinçli bir müdahale ve kontrollü ortam gerekiyor. Yani iyi uygun ortam sağlarsanız teknoloji ilerlediğinde protein de yapılır. Allah'ın izniyle üretilir. DNA da üretilir. Değil mi? Hücrenin bazı organelleri de üretilebilir. Şu bilim ilerliyor. Ve bu da Allah'ın dilemesiyle oluyor tabii. Ama bu işte evrimin olmadığını ispatlıyor. Yani doğada hiçbir şekilde tesadüfen olamıyor. Bu kadar yani bitiriyor.
Bakın, geçen gün haberlerde bir şey vardı. Onu da ekleyelim konu değişmeden. Zannediyorum dün haberlerde birisinin nefes borusunu almışlar. Yani ölmüş birisinin. Nefes borusunu alıyorlar. Böyle kıkırdak tarzı bir yapı yani. Canlı bir yapı değil. Başka gırtlak kanseri olmuş birisinin kök hücresini onun etrafına işte enjekte ediyorlar anladığım kadarıyla. Sonra o nefes borusunun etrafını o kişinin hücreleriyle sarıyor ve onu gırtlağına yerleştiriyorlar. Şimdi burada aldıkları gırtlak normal zaten bir insandan alınan bir gırtlak. Aldıkları kök hücre de başka bir insandan, yine başka bir canlıya ait bir kök hücre. Fakat bu olayı şöyle bir anlatıyorlar ki, laboratuvar ortamında nefes borusu yaptık diye anlatıyorlar. Yani duyan biri sanki böyle insanın bütün işte uzuvları, mesela bugün göz yaptık laboratuvarda, canımız sıkıldı, işte burun yaptık falan, böyle yapılabileceği imajını oluşturmaya çalışıyorlar. İnsanların bilinçaltlarına böyle bir şey vermeye çalışıyorlar. Dikkat edelim. Şu an için öyle bir şey yok Allah'ın izniyle. Yani şu an öyle bir şey yapılamıyor. Hücre yapılamıyor kesinlikle. Bir nefes borusu üretilemiyor. Onlar var olan yapıları alıp birleştiriyorlar. Mesela klonlama da aynı şekilde. Alıyor hücrenin içerisine. Doktor hocam daha iyi bilir tabii o konuyu. İki hücrenin bilgilerini birleştiriyor ve anne karnında rahmi bırakıyor. Ya da işte elektrik veriyor. O üremeye başlıyor. Yapılan hiçbir müdahale yok normalde. Ya var olan yapılar üzerinden
gidiyor. Allah'ın yarattıklarını evet. Tabii bir şeyden alıp diğer hücreye nakletmek. Evet. Nakil yapıyor o zaman bilim adamı. Ama Allah'ın yaratması
İnsan gerekiyor. İnsan üretimiyor yani. Yani.
Bir kere canlılık diye bir şey var. Yani bu çok önemli. Yani siz cansız moleküllerden bir araya getirerek canlılık oluşmuyor. Bu bir bilinen bir şey. Yani biyogenez diye bir şey var. Darwinistler de kabul ediyor bunu. Yani biyolojinin genel kuralıdır. Hayat sadece hayattan gelir. Bakın hayat sadece hayattan gelir. Yani cansız maddeden canlı madde oluşmaz. Biz bir hücre gördüğümüz zaman biliriz ki o mutlaka başka bir hücreden üremiştir. Peki ilk hücre nereden üredi? Değil mi? Bu işte Allah'ın hayat vermesi, can vermesiyle hay sıfatı var Allah'ın. Yani şu anlama geliyor. Mesela hücrenin içindeki proteinlere bakıyoruz. Değil mi? Orada biraz önce gördük, kesme biçme işlemleri var. Biri birine getiriyor, öbürü taşıyor. Kapkaranlık bir ortamda gidiyor. Yapışması gereken yeri biliyor. Hareket ediyorlar böyle. Muazzam bir akıl gösteriyorlar. İşte canlılık bu. Yani Allah'ın gücünü görüyoruz biz orada. Allah'ın ol demesiyle hareket ediyorlar. Allah'ın emriyle. O proteinleri çıkarıp alın siz. Yine parçalanmayacakları bir başka bir ortama koyun. Milyonlarca sene durur. Milyonlarca sene durur olduğu yerde. Hiç kıpırdamaz.
Evet.
Hücrenin içine girdiği zaman, yani canlı hücresinin içine girdiği zaman muazzam akıl gösteriyor böyle. Hareket ediyorlar. Akıl, yani düşünüyorlar. Mesela DNA'nın içinde kapkaranlık ortamda bir protein gidiyor. Hangi protein üretilecekse onun bilgisini, tamam mı? Onun bilgisini 1 milyon sayfa arasındaki bir satırdaki bilgiyi buluyor. Ama hep doğru bilgiyi buluyor. Öbür protein geliyor, o da bulması gereken o bir satırlık başka yerinde buluyor. Neresinde desen kimse bilmez bunu. Bilim adamları da bilmiyor. Genom projesi 10 yıldan fazla sürdü. Sadece harf dizilimini ortaya konması 10 yıldan fazla sürdü. Dünyadaki Çin, Amerika bilmem ne hepsi bilgisayarlı sistemlerini birleştirdiler.
Evet.
Sadece dizilimi ortaya koydular. Protein muazzam akıl gösteriyor. Hep ve saniyede 2000 defa yapıyorlar bunu. Ve hep doğru yere gidiyor. Katlanmış duran bir DNA zincirinin içinde. İşte bu canlılık bu. Allah'ın aklının tecellisini görüyoruz orada. Ve anan. Her an bu Allah'ın kontrolünde. Anan yaratılıyor. Allah'ın hay sıfatı hep tecelli ediyor orada. İşte bu bambaşka bir şey. Bu cansız maddelerin, atomların bir araya gelmesinden kaynaklanan bir özellik değil. Çünkü bu da, bakın bu da atomlardan oluşuyor. Hücre de atomlardan oluşuyor. Bunda da elektron, proton, nötron var. Ve tıpatıp aynısı. Hücrenin içinde de var. Aynı proton, elektron ve nötronlar var. Yani elektronlar birbirinin tıpatıp aynıdır. Bütün atomlardaki. Protonlar da birbirinin aynıdır. Nötronlar da birbirinin tıpatıp aynıdır. Ama buradaki atom, yani elektron, proton ve nötronların hiç canlılık özelliği yok. Ama hücrenin içindeki atomlar bir özellik gösteriyor. Hareketliler, düşünüyorlar, akıl gösteriyorlar, hata yapmıyorlar. Hatayı düzeltiyorlar.
Neredeyse yorum yapıyorlar yani.
Değil evet. Aynen öyle. Ya muazzam insandan daha akıllı evet. Yani böyle bilim adamlarından daha zekiler. Yani böyle çok daha zekiler. Evet. İşte bu Allah'ın canlılık vermesiyle olan bir şey inşallah.
Evet, kısa bir aramız var sayın seyirciler. Sonrasında tekrar buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi bir Twitter hesabımız var. Onları da sizlere tanıtalım. @A9TV Sohbet Twitter'dan
A9 TV da, Sohbet evet, adresinin adı.
Evet, buradan da istediğiniz gibi tweetlerinizi bize atabilirsiniz. Her şekilde.
Canlı yayında cevaplarız. Aynı evet. Online iletişim kurmuş olacağız inşallah.
İnşallah. Evet, yine bitkilerle devam edelim isterseniz.
Buradan. İnşallah.
Onlardan mucizelerinden bir tanesi Allah'ın. Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte tüm bitkiler çiçek açmaya başlarlar. Çeşitli renk ve kokulardaki çiçekler bitkilerin çoğalması için de hayati önem taşırlar. Akıl ve şuur sahibi olmadıkları halde bitkiler zamana bağlı olarak hareket ederler. Belirli faaliyetleri için belli zamanları seçerler. Bunu da güneş ışığındaki değişimlere bağlı olarak yaparlar. İçlerine yerleştirilmiş biyolojik saat güneş ışığı ile kurulur ve bitki ritmik hareketler yapmaya başlar. Bu ritmik hareketler bitkinin yaşaması ve neslinin devamı için hep en uygun zamanlamayla gerçekleşir. Hareketlerin başarıyla tamamlanabilmesi içinse birçok kompleks işlemin kusursuz bir şekilde meydana gelmesi gerekir. Bitkilerin çiçeklenmesi yılın belli bir zamanında çoğunlukla da ilkbaharda olur. Çünkü bu dönem bitki için en uygun zamandır. Bitkilerin bu zaman ayarlamalarını yapan biyolojik saatleri, güneş ışığının yapraklara düşme süresini bile hesaplamaktadırlar. Her bitkinin biyolojik saati bu süreyi bitkinin kendi yapısal özelliğine göre belirler. Bu şekilde bir zaman ayarlaması yapan bitkiler, ne zaman ekilirlerse ekilsinler, her zaman yılın aynı dönemlerinde çiçek açarlar. Bilim adamları çiçeklenme zamanını bildiren sistemin nasıl işlediğini anlamak için Arabidopsis bitkisi üzerinde uzun süreli çalışmalar yapmışlardır. Araştırmalar sonucunda bu bitkinin gün uzunluklarındaki değişimleri adeta fark ettiğini ortaya koymuşlardır. Şimdi şöyle bir durum var. Bitkinin herhangi bir durumu fark etmesi mutlaka ki mümkün değildir. Çünkü bitkinin hiçbir aklı, hiçbir şuuru, hiçbir bilinci yoktur. Ve bu da bizzat yine Allah'ın sanatı olduğunu bize göstergesidir. Devam edelim. Buna göre bitki gün süresindeki değişimleri mevsimsel değişiklikler olduğunu adeta anlayabilmektedir. Bu değişimler uzun mesafeli bir sinyali tetikler ve en alttaki yapraklardan çiçeklenmenin meydana geldiği en üstteki filize kadar bitkinin damar sisteminde bu sinyalin dolaşmasını sağlar. Yapılan araştırmalarda sinyali verenin bitkinin yaprağında bir gen tarafından üretilen FT isimli bir protein olduğu bulunmuştur. Bu protein, bitkinin damar sistemi içinde çiçek açmasına neden olan diğer genleri harekete geçirerek en uç filize doğru yol almaktadır. FT proteini bir bitkinin yaprağında üretildiği yerden filizlere doğru ilerlerken diğer bir gen tarafından tetiklenir. Aksi takdirde FT proteini üretilemez. Bu nedenle söz konusu gen yapraklarda kilit gen olarak tanımlanmaktadır. Ve gün uzunluğundaki değişimlere göre bitkinin çiçeklenme zamanını tespit etmesine yardımcı olmaktadır. Ufacık bir proteinin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha buradan görebiliyoruz. Japonya'da pirinçler üzerinde yapılan incelemeler bu bitkide de çok benzer bir mekanizmanın işlediğini göstermiştir. Bilim adamları bu buluşun tarım ürünlerinin verimini artırmada kullanılacağını düşünmektedir. Çünkü çiçeklenmenin Yüce Allah'ın izniyle kontrol edilebilmesiyle üretim sezonu uzatılabilecek ve bitkiler değişen iklimlere uyum sağlayabileceklerdir. Bu buluş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin altın çağda yaşanacağını müjdelediği bereketin bir işareti de olabilir denilmekte. Yine bunlarla alakalı da önemli bir hadisimiz var. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi. Böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah lütfedicidir. Her şeyden haberdardır. Haç suresi 63. ayette bu şekilde bahsedilmiştir. Bitkiler üzerinde de dünya üzerinde de Allah'ın birçok şeyde ve hatta her şeyde etkisi olduğunu bir kez daha görüyoruz inşallah. Ve bitkilere vermiş olduğu o ufacık bir FT proteinin bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından da ne kadar önemli olduğunu buradan da net bir şekilde anlıyoruz.
Değil mi?
İnşallah, evet.
İşte biz de onu anlatıyoruz. Yani evet. Protein ne demek? DNA demek. DNA ne demek? O canlının bütün geni, bütün hayatı evet. demek. Bütün bilginin içinde olduğu veri bankası demek. İşte oradan hiçbir tane nükleik asiti alıp azaltım yapamıyorsunuz. Evet. O DNA ancak tamamı var ise canlı yaşıyor, bütün fonksiyonlarını hatasız şekilde yapabiliyor. Burada mesela nasıl güneşe göre, günün uzunluğuna göre kendi vücut fonksiyonlarını ayarlama yetkisi kazanıyorsa, yetisi, kabiliyeti kazanıyorsa canlı, bu olmazsa bu o canlının da sonu demek.
Evet, hayatını sürdüremiyor. Evet.
Allah ancak evet. o canlının hayatını ikame etmesi için gereken bütün sistemlerin hepsini tamamıyla bütün DNA'sında yaratmış vaziyette. Evet.
Onun kodunda evet. var yani. O bu sonradan kazandığı bir yetenek değil. İlk değil. Yaratılışıyla beraber Allah'ın vermiş olduğu bir durum bu. Bir lütuf ve bunu da görebilmek, samimi bir şekilde bakabilmek gerekir.
Fosillerden de bunu net görüyoruz zaten. Yani bütün evet. canlıların fosilleri ilk çıktığı anla devam etti. Yani günümüzde yaşıyorsa günümüzdeki hali veya bazen soyu nesli tükenmiş oluyor. Neslin tükendiği andaki hali arasında hiçbir fark yok.
Hiçbir değişim göstermiyor değil mi?
Göstermiyor. Evet. Yani milimetrik İnşallah. Olarak aynı. Bu da genetik bilgisinin tamamen aynı olduğunu, aynı genlere sahip olduğunu ve aynı proteinlerin üretildiğinin net kanıtı. Bu proteinin de mesela burada bir amacı var. Değil mi? Çok önemli bir fonksiyonu var. Tabii. Bu bir amaç uğruna yaratıldığını, değil mi? Orada çok üstün bir akıl tarafından yaratıldığını kanıtlar.
Evet. O zamanlamayı sağlıyor. Güneşe göre o zamanlamayı bitkiler üzerinde sağlamış oluyor.
Yani mükemmel bir sistem yani evet. değil mi? Zamanlamayı sağlayan böyle bir saat adeta. Yani ne zaman çiçek açacak, ne zaman filizlenecek belirlenmiş evet. böyle ve genetik olarak belirlenmiş bu. Ve kusursuz işliyor. Yani bütün bitkilerde bu sistem işliyor ve Allah'ın izniyle inşallah hayır zamanda da hakikaten bu bilgiler Allah rızası için insanlığın lehine kullanılacak. Genetik mühendisliği mesela, değil mi? Genetik belirli genlerle belirli meyvelerin, sebzelerin verimliliği, tadı, güzelliği arttırılabilecek tabii. Ama bunların hepsi bakın tekrar ya bilinçli bir müdahale. Zaten Allah tarafından yaratılmış olan genetik özelliklerin nakledilmesi hücreden hücreye belli özelliklerin. Laboratuvarda proteinler ve hücrenin bazı organelleri yapılsa bile bu da evrim çökerten, Allah'ın yarattığını ispatlayan. Çünkü hep bilinçli müdahale gerekiyor. Ama hepsinden önemlisi de inşallah laboratuvara girip laboratuvarda deney yapan kişi zihninin içindeki, değil mi, beynin içindeki mercimek kadar bir yerdeki laboratuvara girip orada deneyini yapar. Bütün gördükleri, yaşadıkları oradadır inşallah. Bunu hiç kimse unutmasın inşallah.
İnşallah.
Allah mutlak varlıktır. Her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Allah'ın dilemesinin dışında hiçbir şey olmaz. Kaderde yaratır Allah. Gen naklini, o böbrek naklini, belirli organların üretilmesi, kök hücrelerden. Hepsini bunları Allah yaratır inşallah.
İnşallah. Biz iman hakikatlerini anlatıyoruz. İman hakikatlerini Allah üzerinde düşünmeyi emrediyor bize. Yani Kur'an'da bu bir emirdir. Ben de biraz develerden bahsedeyim. Allah çünkü ayette de dikkat çekiyor deveye. Şeytan Allah'a sınırım. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Bakmıyorlar mı o deveye? Nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca öğüt verici bir hatırlatıcısın buyuruyor Allah. Gâşiye suresi 17 ve 21. ayetler arasında. Allah bakmıyorlar mı o deveye buyuruyor ayetinde. Dolayısıyla bizim deveye bakmamız gerekiyor. Yani deveyi incelememiz gerekiyor. Sadece deveyi değil, Allah başka canlılara dikkat çekiyor. Bütün canlıları incelememiz gerekiyor. Çünkü Allah bir sanatla yaratıyor hepsini. Ve o sanat incelenmesi için ve sanatçıyı tanımamız için gerekiyor. Onu yapan, o sanatı gösteren varlığı tanımamız için, yani Allah'ı tanımamız için yaratılıyor. Hı-hı. Mesela develerin enteresan özellikleri var tabii. Çünkü normalde çöl ortamında yaşanması hani çok büyük bir olay. Çöl ortamında bir canlının hayatını sürdürebilmesi çok büyük bir olay.
Ama Allah ona uygun yaratmış oluyor.
Evet, aynen ona uygun olarak yaratmış. Deveye çöle uygun olarak yaratmış. Mesela hörgü sayesinde 3 hafta deve hörgü sayesinde 3 hafta su içmeden yaşayabiliyor. Bu sırada vücut ağırlığının 3'te 1'ini kaybediyor. Bakın 3 hafta boyunca su içmeden yaşayabiliyor. Mesela biz şu anda inşallah oruç tutuyoruz. Ve çok yani güzel de bir sıcak var. Sağlam bir sıcak var. Evet. Ve biz mesela hani 16 saat oruç tutuyoruz şu anda. 16 saatlik bir oruç süresinde bile insan bayağı bir susuyor.
Evet.
Düşün bak 3 hafta çöl sıcağında yaşamını sürdürebiliyor.
Ve
çöl
direnç sıcağı gösterebiliyor ve yeryüzünde evet, belki de böyle başka bir canlı yoktur yani. 3 hafta susuz bir şekilde yaşayabilecek.
O sırada çöl sıcağı evet, olması gerekiyor.
İkinci bir örneği ama yoktur galiba.
Evet. Mesela %33'ünü kaybediyor. Biz %33'ünü kaybetsek zaten ölürüz. Yani direkt hayatımızı kaybederiz. Evet. Mesela Hecin devesi gündüzleri iç sıcaklığını 41 dereceye çıkartıyor ve terlemesini geciktiriyor. Böylelikle su kaybını engelliyor. Bakın iç sıcaklığını 41 dereceye çıkartabilen bir sistemi var. Ya nereden bilsin deve iç sıcaklığını 41 dereceye çıkartınca suyun daha az buharlaşacağını. Biz söyleyince bile bize ilginç geliyor değil mi? Ne alaka diyoruz yani.
De 41 derecede hayatta kalması da zaten bütün
o da bir mucize.
Evet. Vücudunun ona göre has bir düzenli olduğunu gösterir.
Evet.
Çok zor bir insan için 41 derece
ölüm demektir.
Neredeyse ölümdür. Evet. Evet. Bir derece daha azsa gider yani.
Evet.
İnşallah. Yine mesela kirpik yapısı tam ona göre. Mesela gözündeki kirpik yapısı ona göre yaratılmış. Tamamen kum fırtınalarına dayanıklı bir şekilde. Yine burnu ve kulaklarında da tozdan korunmasını sağlayacak yine tüycükler var. Yani nereden bilsin evrim kum fırtınasının olduğunu. Bir de bu bir lüks yani. Hani gözüne kum kaçsa da ölmez yani sonuçta bu canlı. Hatta kulağına kum kaçsa, hatta burnuna kum kaçsa sonuçta hiçbir canlı ölmez. Ama Allah bir lüks olarak hani rahat etsin diye, rahatsız olmasın diye tam o yere uygun bir şekilde yaratıyor. Daha önce dediğimiz gibi bir canlının hayati özellikleri de hayati olmayan özellikleri de ikisi de evrimi çürütür Allah'ın izniyle. Yine ayakları her türlü arazi şartına uygun. Tırnaklar ayağın herhangi bir çarpışmadan dolayı oluşacak zararlardan koruyor. Tırnak yapısını biliriz develerin. Evet. Kalın tırnakları vardır. Ayrıca dizlerinde de boynuz kadar sert nasırlar var. Bakın boynuz kadar sert yani neredeyse taş gibi sert nasırlardan oluşuyor dizleri de. Bu nasırlar da bu canlı da doğuştan var. Yani sonradan edindiği bir şey değil. DNA'sında zaten var o nasırlar. O nasırlarla beraber doğuyor. Dolayısıyla bu da sonradan oluşabilecek bir şey değil. O olmasa canlının sürekli dizleri yanacaktı. Acı çekecekti. Yani sürekli olarak mesela insanları sırtına almak için biliyorsunuz oturuyor yere.
Tabii yere çöküp kalkmasında evet, sorun yaşandı.
Sonra alıyor evet. Normalde çökemezdi, duramazdı. Evet. Ama orada böyle cansız taş gibi. Mesela normalde hani kaykayanlar veyahut da bisiklete bilenler dizlik takarlar değil mi? Bir yere düştükleri zaman dizine bir şey olmasın aynen. diye. Aynen Allah doğal bir şekilde bir dizlik yaratmış ona.
Evet.
Cansız bir madde olarak ama vücuduyla birleşik. O şekilde Allah korumuş yine. 50 derecede sıcaklıkta 8 gün yine aç susuz kalabiliyor. Bakın 50 dereceye çıkarttığınız zaman da yine 8 gün aç ve susuz kalabiliyor. Bu süre içerisinde de toplam ağırlığının %22'sini kaybediyor. İnsana baktığımızda sadece %12'sini kaybetse insan, vücudunun %12'sini kaybetse suyun ölüyor. Yani o %22'sini kaybediyor ama hiçbir şey olmuyor normal. Hmm. Yani sırtında da birkaç insan varsa
neden?
Yürümeye devam ediyor.
Çünkü zaten su için özel bir bölüm var, suyu depoluyor. Kaybettiği zaman da oradaki sudan kaybediyor.
Vücudun, kaybetmiş oluyor. Evet.
Hücrenin içindeki esas önemli olan sıvıdan daha az kaybediyor. Zaten deposu var devenin. Evet. Su deposu var. Su kesildiği şey evlerdeki gibi. Maşallah doğal evet. depo, doğal dizlik her koşuluyla sadece çölde yaşamaya en uygun halde yaratılmış bir canlı olduğunu gösteriyor Allah.
Maşallah.
Bu depo nasıl doluyor? Bakın 10 dakikada develer ağırlıklarının 3'te 1'i kadar su içiyorlar. 10 dakikada. Ve bu miktar kimi zaman 130 litreyi buluyor.
Korkunç.
Bakın 130 litre. Yani 20 litrelik damacanaları düşünün. Onlardan işte 6 tane bir de artı 10 litre şeklinde doldurabiliyor. Yani 130 litre su içebiliyor. Ve yine bu kıvrımlı burun sayesinde de mukozası sayesinde havadaki nemin %66'sını tutabiliyor. Bakın muhteşem bir teknoloji var canlıda. Yani normalde hani bir bahsetsek, bu bir canlı demesek, bu nasıl bir cihaz falan der bir insan değil mi? Bu nasıl bir makine acaba? İşte bir oda kadar var mı bu bir makine? İşte bunu yapmak kaç milyon dolara mal oldu? Falan gibi derken bir bakıyoruz karşımıza bir deve çıkıyor normal. İşte şöyle de yaşayan bir canlı çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir teknoloji varsa ki var, o Allah'ın yaratmasıyla olabilecek bir teknoloji. Kendi kendine atomların birleşmesiyle. Siz devenin sadece bu özelliğini, bir özelliğini çıkartın, çöl ortamına koyun, hemen ölür.
Aynen.
Yani o kadar yaşanması zor bir ortam ki, insanı koyduğunuz zaman bile bir çöl ortamına, hani gerekli işte besini, gölgesi, suyu verilmezse insan da hayatını kaybeder. İnsan
yani Allah o kusursuz şekilde onu yaratmamış olsaydı, hani evet. demiş olduğunuz gibi Akın Hocam, bir özelliği eksik kalmış olsa belki sıcakta çok daha fazla dayanamayacaktı ve bu da onun hayatının sonu olacaktı.
Evet. Dolayısıyla kademe kademe değil, Allah bir anda deveyi çöl ortamında yaratmış.
Evet.
Yani bilimsel sonuç bu, çıkan bilimsel sonuç bu.
Evet.
İnşallah.
Bilim, evet. bilim ayrı zamanda Allah'ın varlığını net bir şekilde birçok bilim dalıyla ortak bir ağızdan evet, bizi Allah yarattı diyor. Bütün canlılar, bütün kainat, bütün atomlar, bütün elektronlar hepsi söylüyor inşallah.
İnşallah.
Çünkü ahir zamanın öyle bir özelliği var. Allah her şeyi, yani her şeyi hem büyük bir hikmetle hem de çok büyük çapta, bütün dünya çapında artık olaylar vuku buluyor. Mesela teknolojik ilerlemeler de öyle ki bilim bize birçok iman hakikatini daha rahat görmemize vesile oluyor. Allah'a çok şükür. Allah bilimi mesela yaratıyor. Bu çağda çok özel bir şekilde çok hızlı ilerliyor bilim. Evet. Mesela onun öncesinde o kadar ilerlemiyor. Ama yine bilim adamları var, çalışıyorlar. Ama özellikle bu zamanda artık neredeyse bir yılda geçmiş dönemlerdekinin belki 2-3 asırlık kat ettiği mesai, merhaleyi bir yılda kat ediyor artık dünya. Belki de daha fazlasını. Neden? Çünkü artık daha fazla gerçek, daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Allah'a çok şükür.
İman hakikatleri de sadece bilimsel deliller değil, Peygamberimizin bildirdiği ve ayrı zamanda gerçekleşen bütün olaylar da iman hakikati.
Evet.
Bizim imanımızı arttıran, çünkü o bir gaybi bilgiyi Allah'ın vahiyle söylüyor. Peygamberin Allah'ın peygamberi olduğunun kanıtı inşallah aynı zamanda. Ve Allah'a imanımızı arttıran iman hakikatleri. İsterseniz şimdi onlardan bahsedelim.
Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mehdiyetten ve ahir zamandan bahsettiği 200'ü de aşan birçok olaylar var. Bunlardan birkaçı Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali, Fırat Nehri'ndeki suların durması gibi ve biz bunlardan mümkün olduğunca bahsetmeye çalışıyoruz her seferinde. Şimdi bunlarla alakalı bir slaytımız olacak. Şam, Irak, Arabistan'da kargaşalar yaşanması Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle bela ve musibetler olacak ki hiç kimse sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır. Onlar belayı bir tarafta def etmeye çalışırlarken diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır. Ve bunun birebir yaşandığı aşağıdaki gazete güpürlerinden de belli oluyor. Bunların haberlerini de şu anda güncel olarak izleyebiliyoruz. Irak'ta, İran'da, Şam'da aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu gibi birebir üzerlerine kara bulutun çökeceği aynen belli. Burada da yine gazete güpürlerini görüyoruz. İşte Suriye'de isyan dalgası durulmuyor başlıklı ve onun yanında yine onlarca ölü. Hama kenti alevler içinde, Orta Doğu yanıyor gibi gazete başlıklarıyla birlikte verilmiş bu kargaşa. Bu da Mehdiyet'in ve ahir zamanın alametlerinden ve de Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışının yani zuhurunun alametlerinden bir tanesidir.
Evet, çok net bakın tarifle maşallah peygamberimizin söylediği bir hadisteki belalar Şam'ın etrafında dolanacak diyor. Yani Suriye olmayacak diyor peygamberimiz. Irak'ın üzerine çökecek diyor. Irak işgal edildi değil mi? Yerle bir edildi Amerika tarafından.
Evet.
Arabistan yarımadasının da elini ve ayağını bağlayacaktır diyor. Yani hiç bir şeye müdahale bir taraf olamıyorlar. Yani böyle eli ayağı bağlı hakikaten Suudi Arabistan onun etrafındaki o ülkeler.
Ve en önemli nokta da Oktar Hocam direkt Şam, direkt Irak diye orada hadiste birebir söylüyor. Evet. Tabii direkt yer bildiriyor. Bu da çok önemli bir durum.
Yani i̇şte, 1400 sene öncesinden bunların bildirilmesi hakikaten çok büyük mucize. O dönemde yani Amerika mı vardı? O dönemde Büyük Çin, Rusya gibi yani şu anki güçlerin dengesi, şu anki güçler ordular, ekonomi o zaman var mıydı? Yoktu. Ekonomi diye hani sorulsa kendi yarımadasındaki o ülkedeki durumu insanlar ancak ekonomi olarak addediyorlardı.
Evet.
Şimdi bir ekonomik kriz deniyor. Bütün dünya ekonomik krizde. Ekonominin hesapları yapılıyor. Savaş diyorsunuz. Bütün savaş, dünya savaşları bütün dünyayı etkiliyor. Her yerde bir ordu var. Orduların artık hiyerarşisi var.
Evet.
Bayağı kapsamlı ve büyük çapta gelişmiş bir şey var, şu an bir sosyal hayat var yani. O 1400 yıl önceki insanların yaşadığı hayata kıyasla. Çok daha fazla yani konu başlığı var bu zamanda.
Evet.
Peygamber Efendimiz o dönemde bu dönemdeki bütün olayları bütün ayrıntısıyla söylüyor. Değil mi? Suriye'de olur. Mesela kaç defa Amerika'nın tehdidi oldu değil mi? Suriye ile ilgili. Mesela şimdi hatta Rusya da söyledi Suriye'ye yaptığı şeyleri yanlış olduğunu yani düzeltmesi açısından. En son Türkiye'de artık söyledi.
Doğru.
Bak hep etrafında dolanıyor Suriye'nin. Ama mesela Irak olan oldu. Irak'ın şu an bütün yönetimi değişti. Orada büyük bir savaş oldu. Ordular kayboldu. Bu da hadislerde geçiyordu. Ve Irak şu an tamamen bir değişik bir duruma gelmiş oldu değil mi?
Evet. İnşallah.
İşte Peygamber Efendimiz tüm olayları şu an biz nasıl televizyondan izleyip doğru olduğunu, hakikatini kavruyorsak aynen öyle Peygamber Efendimiz de 1400 sene önce bunları anlayıp bilip bize bildirmiş inşallah.
Ki şu anda bütün ülkelerin strateji uzmanları var. Yani ülkelerin girebileceği pozisyon içerisinde ne gibi durumda sıcak veya soğuk savaş çıkar bunları araştıran maaşlı elemanları var bütün ülkelerin. Bunlar bunları çözemediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıldan önceden bunu birebir bilmesi tam anlamıyla bir mucize ve bunları görmemezden gelmemeliyiz.
Bunlar iman eşkaltları inşallah. Mesela ekonomik krizi söylüyor, bildiriyor Allah'ın vahiyle inşallah. Dediğin gibi dünyanın ünlü ekonomistler ki on binlercesi var yani bir tane iki tane de değil. Hocamız dedi bunların çoğu deha düzeyinde zeki adamlar. Hiçbir şey yapamıyorlar.
Evet.
Darphaneleri var. Ya bir anda oldu yani, bir de böyle tepe taklak. Bir de bu da çok önemli. Yani hocamız Kur'an'a ve hadislere dayalı olarak ve Tevrat'tan da işaretlerle 7 yıl süreceğini inşallah söylemişti. 2007 yılında 2014 yılına kadar diye. Mesela IMF var, dünyanın en büyük finans kuruluşu. Değil mi? Ekonomistleri var emrinde. Binlerce, on binlerce adam var. Üniversiteler emrinde. Şer, açıklama yaptılar. Dediler ki bu ekonomik kriz 2014'e kadar sürecek. Kaynak hocamız Sayın Adnan Oktar. O da metafizik bilgi. Yani Kur'an'a ve hadislere dayalı bir bilgi olarak söyledi inşallah. Debeleniyorlar, debeleniyorlar. Mümkün değil. Yine çırpınıyorlar şimdi. Yine kurtaramıyorlar. Söylüyorlar zaten kurtaramadıklarını. Amerika'na kalk diye haberler vardı dün.
Evet.
İşte İspanya zor durumda, İtalya zor durumda, Yunanistan battı. İlginç, bakın çok önemli. Avrupa'da ilk bir ülke battı. İzlanda. Acayip zengin bir yerdi. Yani adam başı milli geliri 30 bin dolar falandı. Böyle, öyle bir zenginlik vardı. İşte balıkçılıktan, şundan bundan, bankacılık da var galiba. Oradan bir kazançları var böyle. Neyse işte tam.
Faize dayalı. Evet,
evet, böyle bir sistemleri var. 30 bin dolar. İlk battılar. Bir baktık İzlanda dünyada Darwinizm sıralamasında bir numaralı ülke. İlk onu dar gitti. Yani metafizik her şey. Allah dünyayı değiştiriyor. Yani ayrı zamanda İslam'ı hakim kılacak Allah. Yani cabbar sıfatıyla dine dönmeye de mecbur bırakıyor inşallah.
İnşallah.
Yani istese de istemese de herkes inşallah Hazreti Mehdi geldi. Hazreti İsa geldi ve İslam her yere hakim olacak. Ama çok isteyecekler sonra. Çünkü o kadar mutlu olacak ki herkes yani. Ne ekonomik kriz kalacak, bolluk, bereket, savaş olmayacak. Kim istemezse savaş olmak. Her tarafta kan dökülüyor. Can emniyeti yok, güvenlik yok. Ondan sonra doğal felaketler zaten tarihte hiç olmadığı gibi. Onlar da kalkacak inşallah Mehdiyet döneminde. Çünkü Allah özel yaratmış. Özel. Söylüyor yani hadiste bildiriliyor. Allah yaratacağını bildiriyor. Evet, depremlerde, başladım. Artış, fırtınalarda, sellerde. Avustralya'da Türkiye'den daha büyük bir alana sel geldi. Amerika'ya ikide bir hortum fırtına. Hortum fırtına. Değil mi? Sel. Sürekli. Avrupa'da öyle. Yani resimleri var tabii. Japonya zaten bir tsunami de.
Evet.
Dünyanın bir numara ekonomisiydi ve iki numaralı ekonomisiydi. Şu anda anında battı yani. Çöküşte,
evet. Tabii
battı, bir anda battı. Hepsinin çözümü inşallah İttihadı İslam, İslam Birliği. Allah birlik olmamızı emrediyor. Müslümanlar tek bir ümmettir evet. İnşallah. Başka yani öyle bölünmüşlük yok. Haram zaten inşallah. Bakın Kur'an'da inşallah bir iki ayet okuyayım inşallah. Kur'an'da bölünmüşlük yok, öyle muhtelif Müslümanlar yok. Allah diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla. İşte bu insanların istediği Mehdi aleyhisselam inşallah. Hazreti Mehdi, kurtarıcı, veli. Diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Size ne oluyor ki? Demek ki bir fikri mücadele gerekiyor. Kim için? Dünyadaki bütün
bütün zayıf
erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına yardım isteyen, katından bir yardım eden, yolla diyenler adına fikri mücadele gerekiyor. Yine başka bir ayette Allah, fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin diyor. Fikri mücadele. Ne zamana kadar? Hiç fitne kalmayıncaya kadar ve İslam yeryüzünün her tarafına güzel ahlak, her tarafa hakim olana kadar inşallah.
Evet, Allah Kur'an'da bak mücadele edin diyor. Mücadele nasıl olacak? Fikirle Allah'ın adını anlatın diyor Allah Kur'an'da. Bu zamanda yaşanan tüm sıkıntıların ama çözümü olacak. Ama bakın Allah şunu söylemiyor. Çok çalışın, çok para kazanın demiyor. Çok büyük okullar inşa edin, çok büyük üniversitelerde iyi eğitim verin topluma demiyor. Yani bunu evet. Direkt söylemiyor. Allah'ı anlatın diyor, değil mi? Allah'a imanını tebliğ yapın, herkese onu anlatın. Yeryüzünden de hiç fitne kalmayınca kadar. Yani fitne ne demek? Allah'ın adının anılmaması demek. Müslümanlık değil de sapkın ideolojilerin hakim olması demek. Evet. Bunlara karşı Allah'ı anlatarak mücadele edin. Tebliğ yapın, konferanslar yapın. Allah'ı anlatın, ahir zamanı anlatın, Hazreti Mehdi'nin varlığını anlatın diye Allah emrediyor. Bak bunu yapınca ekonomi de düzeliyor. Bunu yapınca eğitim de düzeliyor. Bunu yapınca sağlık da düzeliyor. Bunu yapınca adalet de düzeliyor. Demek ki ekonomiyi iyi yapmanın, eğitimi iyi yapmanın, toplumun bütün standartlarını daha üst seviyeye çıkartmanın temelinde tek bir yolu
Allah'a
var.
Anmak.
Evet. Sadece Allah'a iman etmek.
Evet.
Ve Allah için yaşamak.
İnşallah.
İnşallah.
Tabii.
Bu değil mi? Bütün sorunların da çözümü. Zaten Allah bu olmadığı için, ortam şu an böyle olmadığı için Allah bu musibetleri yaratıyor. Bunu açıkça söylüyor zaten değil mi? İnşallah ayetlerde.
Evet. İnşallah. Çok büyük güzellik olarak var. Ve anlatılması gerekiyor. Ve müjdelenmesi gerekiyor. Fakat çok önemli bir alamet o da. Peygamberimiz bütün alametleri söylemiş inşallah. Hem olaylar var, yeryüzünde olan olaylar, gökteki olan olaylar, astronomik olaylar var. Ondan sonra dünyanın sosyal durumu tarif edilmiş. Deccaliyet sistemi, Darwinizm ve materyalizmin nasıl hakim olacağı, Hazreti Mehdi'nin bunları nasıl kaldıracağı, Hazreti Mehdi'nin fiziksel özellikleri var. Hangi soydan olacağı, hatta ismine kadar tarif etmiş Peygamber Efendimiz. Ona da işaret var inşallah, evet. İsmini de. Söyleniyor yani inşallah Peygamberimiz tarafından. Bir alamette inşallah Hazreti Mehdi'yi de en iyi Mehdi'nin anlattı. Yani hadislerin, peygamberin hadislerini, ahir zaman hadislerini açıklayacak en iyi kişinin de Mehdi oldu. Yani biz Hazreti Mehdi'yi inşallah yakın zamanda göreceğiz Allah'ın izniyle. 10 sene içerisinde hem Hazreti Mehdi'yi hem Hazreti İsa'yı inşallah. İslam'ın dünya hakimiyetini. Hazreti Mehdi'nin de tam tarif edildiği gibi hadislerde, çünkü bütün söylediklere doğru Peygamberimizin, bu söyledikleri de doğru Allah'ın izniyle. Bütün fiziksel özellikleriyle, sırtındaki bene varıncaya kadar, bacağındaki lekeye, göğsündeki lekeye varıncaya kadar inşallah, gözlerinin rengine varıncaya kadar tarif ettiği kişi olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda Hazreti Mehdi'nin Mehdiyeti en iyi anlatan kişi olduğunu da göreceğiz inşallah. Buna da şahit olacağız. Mehdi yani inşallah zuhur ettiğinde, yani şu an ya hayatta faaliyette, çünkü dünyadaki değişim zaten bunun kanıtı, bütün alametler de kanıtı ve dünyadaki değişim de bunun kanıtı. Dindarlaşma var. Deccaliyet çöküyor. Böyle böyle çöküyor demişti hocamız inşallah. Deccaliyet böyle. O kişinin de Hazreti Mehdi'yi en iyi anlatan kişi olduğunu göreceğiz inşallah. İnşallah. O da bir alameti olacak. Tabii çok önemli alameti. İslam'ın hakimiyetine, İslam birliğine vesile olan kişi olması. İnşallah. Hazreti İsa ile birlikte namaz kıldığına, Hazreti İsa'nın da imamlığa, yani dünyanın manevi liderliğine geçirdiği kişi olması. En büyük alametler inşallah. Bir de Peygamberimizin fırkası, kılıcı ve sancağıyla çıkacak inşallah.
İnşallah.
Yani yerine kadar her şeyi bildirmiş Peygamberimiz inşallah.
Şurada var, Peygamberimizin bildirdiği bir olay daha var. Hazreti Mehdi'nin çıkmasıyla ilgili. O da sahte Mehdi'lerin çok fazla olması. Şu sıralar bakıyoruz. Gerçekten anormal derecede çoğaldı. Yani zaten birisi kendisini Mehdi ilan ediyorsa, ben Mehdi'yim diyorsa, zaten Mehdi olmadı. Oradan anlaşılıyor çünkü Peygamberimiz bildirdiği bir özelliği Hazreti Mehdi'nin. Mehdi olduğunu zaten kabul etmemesidir kesinlikle. Şu an bakıyoruz her yerde işte benim alnımda işte ben var, işte yanağımda ben var. Dolayısıyla ben Mehdi'yim diyor mesela. Yanağında ben olduğu için kendini Mehdi ilan ediyor. Yani öyle bir şey olmayacak yani. Mehdi zaten ben Mehdi'yim demeyecek. İkincisi Mehdi de Doktor hocamın da dediği, hocamızın söylediği bir şey var. Hazreti İsa ile namaz kılan kişidir Mehdi. İslam'ın dünyaya hakim olmasına vesile olan kişidir Hazreti Mehdi. Ama tabii böyle hani Mehdi'nin bir özelliği, herkes olur Mehdi'nin özelliği. Orta boylu herkes Mehdi'nin bir özelliğini taşıyordur. Yani mesela geniş alanlı herkes Mehdi'nin bir özelliğini taşıyordur zaten. Mehdi'nin özelliği geniş alanlı olmasıdır. Veyahut da
sakalı sık olması.
Sakalının sık olan herkes mesela Mehdi özelliğidir o, sakalının sık olması. Ama birisi ben kalktı benim sakalım sık, dolayısıyla ben Mehdi'yim derse zaten Mehdi olmadığı anlaşılır.
Bu özelliklerin hepsinin aynı anda.
Tabii
aynı,
hepsinin evet, aynı kişide olması
gerekiyor. Aynı kişide olması.
Bir de zaten gerekiyor. Hocamın dediği gibi yani birisi ben Mehdi'yim derse o Mehdi olmadığının en kesin kanıtıdır onun. Yani
hatta Allah'ın daha da ötesi belki de şirk koşmaktır diye.
Tabii dinden çıkmış
tabii,
oluyor.
Dinler tabii haram
ben cennetliyim demiş evet. oluyor. Evet. Allah adına haşa karar vermiş oluyor.
Yani ben masumum.
Tövbe etmiş evet. etmesi gerekiyor.
Evet. Anlamında.
İnşallah.
Ama işte Mehdi'ye... Pardon.
Estağfurullah hocam. Mehdi'ye baktığımız zaman inşallah geldiğinde tüm özellikleri üzerinde göreceğiz. Yani bir bakacağız Mehdi'ye, Hazreti Mehdi geldiği zaman inşallah. Geniş omuzlu olacak, geniş karınlı olacak, orta boylu olacak. Ondan sonra sakalları yanda ince, altta daha toplanmış bir şekilde olacak ve düzgün olacak. Gözleri hafif çekik olacak, kaşları kavisli olacak. Gözü yeşil renkte olacak. Çim yeşili diye geçiyor. Peygamberimiz o şekilde bildirmiş sallallahu aleyhi ve sellem.
Aynul Hadra diye geçiyor ama.
Aynul Hadra.
Evet, mesela alnının ortasında tek kaş çatma çizgisi olacak. Sırtın doktor hocamın dediği gibi ben olacak. Tam kalp hizasında bir ben olacak. Bacağında bir ben olacak. Mesela diz kapağı çıkık olacak. Bakın bütün bu özelliklerin bir arada olacağı kişi olacak. Mesela dünya çapında faaliyet yapıyor olması gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bildirdiği gibi Darwinizm ve materyalizmi yeryüzünde bitiren kişi olacak Hazreti Mehdi. Onun haricinde etrafında 313 tane talebesi olacak. Bayanlar ve erkeklerden oluşan. Ve 1400 senesinde faaliyetine başlamış olması gerekiyor Hazreti Mehdi'nin. Mesela
Hicri 1400.
Tabii Hicri 1400 senesinde. Yani 1979 senesinde faaliyetine başlamış olması gerekiyor. Peygamberimiz çünkü insanlar 1400'de Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanmaya başlıyor. Yani yavaş yavaş bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi
evet.
şeklinde toplanmaya başlıyor. Dolayısıyla mesela 85 doğumlu oluyor. Ben Hazreti, mesela 1985 yılında doğmuş, ben Hazreti Mehdi'yim diye ortaya çıkıyor. 79 yılında faaliyetine başlamış olman gerekiyor. Yani o kadar çok detay var ki Peygamberimizin bildirdiği sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bunların hepsinin toplandığı kişidir Hazreti Mehdi. Heybetli olacak mesela, cennetin yakışıklısıdır diyor Peygamberimiz. Yakışıklı bir görünümü olacak. Hazreti Yusuf'a benzetiyor yine Peygamberimiz güzelliğini, yakışıklılığını. Yani bütün bunların toplandığı kişi Hazreti Mehdi olabilir Allah'ın izniyle. Yoksa işte ben diyor orta boyluyum diyor, demek ki Hazreti Mehdi'yim diyor. 7 tane projem var diyor. Bunları tüm dünyaya sunacağım, tüm dünyayı kurtaracağım diyor. Yani o kadar çoğalmaya başladı ki artık. Ya çoğalması da zaten bir tanesi hatta şey diyor, Hazreti Mehdi kadın olacak diyor. Bir bayan. Hazreti Mehdi kadındır diyor. Dolayısıyla da benim diyor.
Yani ya bunların tabii bunlar, bir önemi yok. Bunlar zaten evet. Mehdi olmadığının en önemli kanıtı.
Peygamberimizin bildirdiği Mehdi, bir alamet olduğu için söylüyorum tabii bunları.
Evet, Mehdi ilim olarak yani o imanın nuru yani tanınır inşallah. Yani o inşallah. İddia makamı değil, ispat makamı demişti hocamız. Yani evet. O zaten öyle bir iddiası olmayacak. İspat edecek yani inşallah. Allah kaderinde kimse Mehdi odur. Yani o tartışma götürmez. Yani o
bir şey söylemesi. Peygamberimizin bildirdiği en büyük alametlerden evet. bir tanesidir. Sahte Mehdilerin çoğalması.
Evet.
Dolayısıyla bu da şu an bu da gerçekleşmiş.
Alametlerden bir tanesi tabii. O da birebir
o kadar
bir
çok
gerçek.
Sahte yani. Mehdi var ki şu anda.
Evet.
Dolayısıyla hani onların da çoğalması, bu kadar sayılarının artması da yine Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu gösteriyor inşallah.
İnşallah. Ama tabii fiziksel özellikler Hazreti Mehdi'nin onun nasıl fiziğini betimliyor ama esas Hazreti Mehdi'nin vazifesi ve yaptığı icraat çok büyük bir icraat ve vazife. Ve Hazreti Mehdi'nin inşallah günümüzde yaptığı icraat onun kim olduğunu zaten belli edecektir. Onu mesela hocamız anlatırken Hazreti Mehdi'yi zannı galiple Hazreti Mehdi'nin kim olduğu anlaşılır. Yani bakarsınız artık dünyaya, İslamiyet hakim oldu mu? Evet oldu. Hazreti İsa ile birlikte namaz kıldı mı? Evet kıldı. Ve o zaman artık Allah-u Alem Hazreti Mehdi budur denilir. Yani tabiri caizse Hazreti Mehdi icraatıyla yaptığı işle artık kendisinin Mehdi olduğunu tüm dünyaya kavratılır yani. Artık başka bir yol kalmaz yani. Onun Mehdi olduğunu artık herkes anlar. Çünkü bütün dünyanın artık İslamiyet'in hakim olduğunu görüyoruz. Mesela hadislerde bu öyle böyle bir şey değil. Hazreti Mehdi'nin varlığı çok büyük bir olay. Ve çok büyük bir müjde. Çok büyük bir güzel bir haber. Değil mi inşallah? Diyor ki Hazreti Mehdi dünyayı fethedecek diyor hadislerde Peygamber Efendimiz. Dünya. Yani bunun öncesinde yani dünyanın hep belli bir kısmındadır bütün olaylar. Nerede cereyan ediyor?
Manevi fetih evet.
Evet. Şimdi bütün dünya çapında oluyor olayların hepsi. Ahir zamanın bir özelliği. Ve Hazreti Mehdi de İslamiyet'i bütün dinlerin üzerine yeryüzüne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geçiriyor yani hakim oluyor ve bütün dünya artık İslam oluyor inşallah. Mesela başka fethiyle ilgili hadisleri de okumak istiyorum. Cenab-ı Hak kendisine Hazreti Mehdi aleyhisselama İstanbul'u manen fethettirecektir diyor. Manen bakın İstanbul'un da fetholunduğunu görüyoruz. Ehl-i Beytim'den bir adam Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz inşallah. Mesela Roma'yı tesbih ve tekbirle fethedeceklerdir diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri yine hadislerde. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaptığı icraat bütün dünya çapında her yeri maşallah Allah'ın güzel adını götürmek değil mi? Manen, ilmen İslam olması, Allah'ın Kur'an'da belirttiği güzel ahlaka insanlara kavuşturmaya vesile olan kişi oluyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bu hem çok büyük bir olay, hem bütün sorunların çözümü manasına gelen bir olay ve çok büyük bir müjde. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin varlığıyla müjdeleşin diyor. Müjdeleşin yani çok kutlu bir haber. Çok güzel bir haber. Herkese bunu anlatın ve yayın diyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Aynı şekilde Hazreti İsa'nın gelişi de o da muhteşem. Evet. Maşallah. Yani bütün tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca yani 1400 senedir beklenmiş. Ki daha öncesi de var. Çünkü Tevrat'ta ve Zebur'da da geçiyor. Mehdiyet var. Orada da tarif ediliyor. Yani çünkü Allah zaten söylüyor ayette inşallah. Biz diyor Tevrat'ta ve Zebur'da da yazdık diyor inşallah. Değil mi? İslam'ın hakimiyetine bakan ayette. Orada da var. Yani dolayısıyla binlerce senedir beklenen kutlu şahıslar
İncil'de
inşallah.
İncil'de zaten yer alıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Doktor hocam. İncil'de de zaten yer alıyor.
Hazreti İsa'nın gelişi var inşallah dönüşü. Tevrat'ta da Mehdiyet var. Hazreti Mehdi, evet. Kral Mesih, Şilo Meşiyah olarak isimlendirilen kişidir. Hazreti Mehdi inşallah. Hazreti İsa'da Kur'an'da var. Çok net olarak Hazreti İsa'nın dönüşü var. Ve Mehdiyet'i işaret eden ayetler var. Mesela Hazreti İsa'nın ölmediğini ve öldürülmediğini bildiriyor Allah Kur'an'da çok net olarak. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Burada geçen Arapça kelime katelna. Demelerin nedeniyle de, öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Bakın diyor ki Allah. Oysa onu öldürmediler. Ma katalehu geçiyor. Onu öldürmediler diyor Allah. Ve onu asmadılar. Ma salebe. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Şubbihe. Benzerini gösterildi diyor Allah. Hazreti İsa'yı öldürmediler, asmadılar. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zannı uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Allah bir kez daha tekrar ediyor aynı ayette. Onu kesin olarak öldürmediler. Ma katalahu. Ama Allah yine başka ayetlerde Hazreti İsa'nın da mutlaka öleceğini bildiriyor herkes gibi. Dolayısıyla mutlaka geri gelmesi gerekiyor inşallah. Ölmedi, öldürülmedi diyor. Çünkü Allah onu bakın diyor ki hayır Allah onu kendine yükseltti bir sonraki ayette. Hayır Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani Allah İsa'ya demişti ki ey İsa doğrusu seni ben vefat ettireceğim. Müteveffeyke. Müteveffeyke. Fike. Seni kendime yükselteceğim. Rafiyuke, Allah kendini yükselteceğini bildiriyor. Ve seni inkar edenlerden temizleyeceğim diyor Allah. Mutaharike. Burada ayetler ki 3 tane çok net delil var ve başka ayet delilleri de var inşallah. Hazreti İsa'yı kendi katına yükselttiğini bildiriyor Allah. Ama kıyamet için bir alamet olarak bildiriyor. Bu gelişte bir delil. Allah kıyamet saati için bir ilimdir diyor. Zuhruf suresi 61. Allah Hazreti İsa'yı uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim diyor. Bakın kıyamete kadar Hazreti İsa'yı uyanları inkar edenlerin üstüne geçireceğim. O dönemde olmayan bir şey. Demek ki tekrar gelmesi gerekiyor. Ve kıyamete kadar diyor Allah bunu. Şu anda aynı zamandayız. Başka zaman kalmadı. Kur'an'da yine başka bir ayette tüm kitap ehlinin Hazreti İsa'ya iman edeceğini bildiriyor Allah. Şöyle bildiriyor. Andolsun kitap ehlinden yani Hristiyanlar ve Musevilerden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Hazreti İsa geldiğinde o dönem Museviler vardı. Onlar iman etmediler Hazreti İsa'ya. Hatta şehit etmeye çalıştılar. Ama diyor Allah kitap ehlinden, kitap ehlinin tamamına ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların üzerine şahit olacaktır. Ki başka deliller de var. Mesela Allah Hazreti İsa'ya kitabı, Tevrat'ı, İncil'i öğrettiğini bildiriyor inşallah. Burada kitap olarak geçen Kur'an'a bakıyor. Kitap başka yerinde de geçiyor Kur'an'ın. Yetişkinliğinde beşikteyken de insanlarla konuşacaktı diyor. Kehlen kelimesi 35-50 yaş arasındaki bir döneme bakıyor. 33 yaşında alınmıştı inşallah Allah katına. Yani çok sayıda böyle hiçbir peygamber için söylenmeyen çok net delillerle gelişli. Hem de hadislerde de var tabii inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet değerli A9 izleyenleri bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar efendim.